Ayrım 8, Bir Fahişenin Anıları, Francesco Patrizio, sayfa 119, 2. bölüm, Troya, bölüm 1. Güneşsiz günde küçük Asya, yünden bir örtü gibi karanlık ve yoğun bir sisin altına gizlenmişti. Paris beni pelerin içine sarıp yanaklarını boynuma dayadı. Güneşli bir sabahı tercih ederdim. Damları parladığı zaman Troya muhteşemdir. Tenedos'ta verdiğimiz son molada şehrini öve öve bitirememişti. En sonunda benim de göreceğim güzelliğinden, Priamos'un mavi kiremitleriyle güneşin altını pırıl pırıl parlayan tanrılara sunulmuş sarayından söz etti. Ama şimdi bunların hiçbiri görünmüyordu. Sadece Hisar'ın sağlamlaştırılmış görüntüsü sizi delip geçiyordu ve ben onun kalın surlarını, her şeye hükmeden Apollon ve Athena'nın tapınağına giden çıplak bayırdaki sık duvarlarını izledim. Hisar'ın çifte burçlarının dışındaki şehir sis altındaydı. Troya şehrinin açık kapıları ışıktan yoksun bu öğleden sonrasına açılan kara bir ağız gibiydi. Paris dudaklarını kulağıma yaklaştırıp, "Sakın yanılmayasın, burası güzel bir yerdir," diye tekrarladı. Ama ben bundan emin değildim. Troya, İda Dağı'nın çam ormanlarının karanlık mantosunu sırtına almıştı. Dağ, kumlu ovayı yarıp denize kadar uzanan iki derin nehir tarafından yarılmıştı. Skamandros ve Siamois. İlki karanlık, dibi görünmeyen, suları girdaplı ve kapkara. Diğer ise durağan, dibi kırmızı kil kaplı, suları açık renkli ve sakin. Vatan, denizin içine alabildiğine uzanmış taş limanın yanına dizilmiş birkaç toprak ev. Sisin içinde 10 kadar adamın taşıdığı fenerler bize yol gösteriyordu. Birden küçük bir tekne karşımıza çıktı ve gelip iskele duvarının altında durdu. 2 gün önce Tenedos'tan atlı haberciler gönderilmişti. Sparta'dan dönüşünde Paris yalnız değildi. Beni güvertede bıraktı. Dümene Kepreneos geçti. Denizciler keyifliydi. Yüzlerinin yaşlanmış derisine biraz gülümseme çizilmiş gibiydi. Yolculuk 1,5 ay sürmüştü. Kimsenin tahmin edemeyeceği koylara, rıhtımlara daima gece karanlığı vararak saklanmış zorunlu olmadıkça mola vermeden Mısır'a kadar gelmiştik. Oradan da sadece kendi işleriyle uğraşan insanların topraklarına, Fenike'ye varmıştık. Daha sonra da verilen her molanın bir zafer dönüşü gibi karşılandı Küçük Asya'ya. Paris ancak bundan sonra Polonez'i ardımızda bıraktığımızdan beri onu bir gölge gibi takip eden korkusunu geride bırakmıştı. Tam zamanında varmıştık. Menippos Miken'den yardım istemeyecek kadar gururluydu. Menelaus'u artık öğrenmişti. Yaşlı bekçi köpeği Menippos boş bir sarayın eşiğinde kralını bekliyordu. Uzaktaki Sparta bu kesif ve buğulu denizin sınırlarının ötesinde görünmez olmuştu. Tüm hatırası sisin ağır uyuşukluğu altında silinmişti. Şala sarınıp gözlerimi kapatarak bugünün tenimin ve belleğimin içine işlemesine izin verdim. Yeni hayatım, yeni yuvam, gülümsememi aradım. O sığ yerden geçerken kendime olan güvenimi, bu sınırları olmayan toprakta o kristal dünya kayıptı artık. Tanıdık kollar belime dolandı ve ben Kalira'nın o orman kokusunu derin derin içime çektim. Başardık kraliçem. Artık ne bir hayal ne de bir mucize. Troya'dayız. İçimi çektim. Artık kraliçe değilim Kalira. Troya'da Hakebe hüküm sürüyor ve Paris tahtın varisi değil. Tacını kaybettiğin için üzgün müsün? Uzun bir an düşündüm. Beyaz bir taç. Hayır. Hayır, Menelos tarafından kirletilmiş bir Sparta hükümdarlığı bende tiksinti uyandırıyordu. Kalira Troya'ya bakarak sustu. Güzel bir şehir ama kasvetli. Yoksa mutlu olmamız bulunduğumuz yerlere bağlı değil. Rahat ol Helen. Geminin kış tarafına ilerlerken gülümsedi. Kendine göre bir Glaucus aramaya gidiyordu. Evet, bu yeni bir hayattı ve sadece sis onu gizliyordu. Küçük bir kız çocuğu gibi davranmamalıydım. Boynundaki antik Mısır tarzı turkuaz nazarlığa dokundum. Paris'ten bir hediye. Yeni bir başlangıç. Bu arada rıhtıma gelmiştik, çıpa atıldı, portatif iskele uzatıldı, tekne ile kıyı arasına halen daha alışamadığım asma köprü uzatıldı. Uzun süre denizde kalmaktan başım dönüyordu, karaya yeniden alışmam gerekiyordu. Paris geminin yükünü idare etmek için geriye dönmeden önce gülümseyerek elimi sıktı ve ben Kalira'yı beklemek için köprüde kaldım. Sisin ortasındaki hava üşütüyordu. Beklerken omzumdaki şalı başıma sardım. Sonra hafif bir hışırtı duydum. Troya rüzgarının içinde bir nefesten daha hafif bir hışırtı döndüm. Bir atlı sesce sisin içinden ortaya çıkmıştı. Bana bakıyordu. uzundu. Atın üzerindeyken bile bu anlaşılıyordu. Sert yüz hatlarına sahipti. Koyu renk gözleri günün az ışığında yutacakmış gibi bakıyordu. Uzun kestane rengi saçları omuzlarına düşmüştü. Güçlü kolları, geniş omuzları vardı. Ata eğersiz binmişti. Onu izlediğimi fark edince o da uzun uzun bana baktı. Ancak gözlerindeki ifade benim için anlaşılmazdı. Sonunda ürkek bir at gibi başını salladı ve bindiği siyah savaş atını bir dizgin hareketiyle sessizce çevirdi. Birden topuklayarak siste göründüğü gibi bir anda gözden kayboldu. Hector. Arkamda Paris'in küçümseyen kibirli sesi. Efendim, Hector diye tekrarladı. Ağzında kötü bir tat kalmış gibi yüzünü ekşitti. Benim büyük kardeşim, tahtın varisi. Son kelime dudaklarından nefret dolu olarak çıkmıştı. Bana bakıyordu ama neden çekip gitti? Önemseme, delidir. Kız kardeşim Cassandra ile çok fazla zaman geçiriyor. Cassandra'yı da göreceksin. Seni uyarıyorum. Sakın şaşırma. O bir... Konuşmasını bitirmeden başını sallayarak sustu. Sustum. Bunu konuşacak zamanımız yoktu. Atlar gemiden indirilmişti. Kalira dizginler elinde gülümseyerek bana doğru yaklaştı. Artık fazla zaman yoktu. Troya. 2. Boşlukta yüzüyorduk. Atların nalları altındaki parke taşlarının sesleri duyuluyordu belli belirsiz. Yolun kenarındaki evler aynı gün batımındaki gölgeler gibi aniden görünüp hızla giden kayboluyordu. Alios kapısında kara bir gölge hareketsiz duran Hector bizi beklemeden ilerledi, atını çevirdi ve yolda önümüze geçti. Dört nola giden atların nal sesleri hayaletlerin müziği gibiydi. Hemen önümde at süren Paris bana bakmak için eğerin üzerinden geri döndü ve başını iki yana salladı. Sana dediğim gibi deli, hafifçe gülümsedim ama o çoktan dönmüştü. Gülümsemem dondu kaldı. Bu yoğun kirli havada gülümsememin bir anlamı yoktu. Çevresi görünmeyen duvarları, kapıları, girişteki nöbetçileri silmiş bir avluya girince attan indik. Merdivenlerin başında Paris elimi tuttu. Birkaç avlu, birkaç merdiven. Şu an Sparta fazlasıyla yakın gibi görünüyordu. Kallira diğerlerini izleyerek uzaklaştı. Gözden kaybolmadan önce son bir gülümseme insanı kör eden bu ışık yokluğunda yeşil gözlerinin solgun ışıltısı merdivenleri çıkıp bir koridora girerken beni yalnız bıraktı. Yanımda Paris vardı ama elimi tutan elinin kararsızlık içinde kas katı kesildiğini hissediyordum. Hata yaptığını bilerek yurduna dönen bir evlat. Ceza bekleyen bir çocuk. Ama ortalıklarda kimseler yoktu ve taht salonunun kapısındaki nöbetçiler taştan oyulmuş heykellere benziyorlardı. Eşikten içeri girmeden önce Paris bana belli belirsiz bir gülümseme armağan etti. Parlak mermer kaplı zeminde ilerledik. Priamos tam karşımızdaydı. Salon Sparta'dakinden daha büyük ve bir insan elinin inşa ettiğine inanamayacağım kadar yüksekti. Duvarlardaki pencereler derin yaralara benziyordu. Mavimsi sonsuz bir ışıktaki balık boğazı gibi. Saray halkı olmayan güneşin soluk bir sarıya bürüdüğü altın işlemeli zengin kıyafetleriyle yan taraftaydı. Kendisine yaklaştığımızdan beri bir an bile gözlerini benden ayırmayan kral tarafından unutulmuş bir toz ve kum yığını gibi. Ayağımın altındaki beyaz mermerin ışıltısı beni korkutuyordu ama ilerledim. Yüzümde maske gibi bir gülümseme, omuzlarımda köylülerin şallarına benzer bir şal, zayıf ışıkta bile yeşil alevler içinde yanmayı bildikleri söylenen gözlerimle. Tahtın basamaklarında Paris'in geniş ailesi yer alıyordu. Kadınlar sol, erkekler ise sağ tarafta. Üstündeki bronzdan ve ametistten yapılmış ağır mücevherlerin güzelliğini söndürdüğü kraliçe, tıpkı yanına dizilmiş kızlar gibi mağrur dudaklarına kazınmış küçümseyici bir karakterdi. Tahtın sağındaki basamaklarda silahlar kuşağımız zengin işlemelerle bezeli deri zırhları ve kemerlerine asılı hançerleriyle erkekler duruyordu. Sadece kralın sağ tarafındaki Hector silahsızdı. Basamakların tepesinde bir dev duruyordu. Gözlerinde ya bilmediği ya da saklamak istemediği acımasız bir düşmanlık vardı. Koyu ham ketenden yapılmış basit bir tunik giymişti. Yüzünde kanla kazınılan, zaferin altında gösterilmesine gerek olmadığını anlatan, inkar edilemez bir otorite vardı. Basamaklara 20 adım kadar kaldığında Paris, durmam için bir işaret yaptı. O an Hector'un sağında duran çocuğun bir kadın olduğunu fark ettim. Çok güzel bir kadın. Gözleri aynı Hector'unkiler gibiydi ama menekşemsi gölgelerle çevriliydi. Giydiği tunik koyu kırmızıydı ve tek süsü dağınık saçların arasında taşıdığı pırıltılı bir saç bandıydı. Apollon'un bir bakiresi, Cassandra. Baba, Paris'in hafifçe küstahlığa yakın sesi cesaret bulmuş gibiydi. İşte karım Helen, dedi. Kral, yaşlı değil, henüz yaşlı değildi. Gözleriyle beni süzmeye başladı. Kemerle sıktığım elbisemin kıvrımları arasında belli olan göğüslerimi, eteğimin altından tahmin edebildiği kadarıyla kalçalarımı okşuyordu ama kızarmadı. Teasus'tan sonra erkeklerin ihtirasları beni utandıramazdı. İşte ünlü Helen. Hekabe'nin dudaklarındaki bu kırışıklığın iyice belirginleşmesine karşın Priamos bana hiç utanmadan bakıyordu. Salonda bir sessizlik vardı ve anlamıştım ki kral karar vermek üzereydi. Vücudum buna yeterse o kayıtsız gülümse bana Troya'da yaşama hakkını verecekti. Sonunda kral neşeli bir alayla gülümsedi ve "Hoş geldin kızım," dedi. Yanımda duran Paris derin bir nefes aldı. Saray halkı itaatkâr bir şekilde uğuldamaya başladı. Memnuniyetsiz bir onaylama. O anda Cassandra'nın çığlığı salonu ikiye böldü. Dönüp ona baktığımda buz gibi şaşkın bir titreme sardı vücudumu. Ardına kadar açtığı ağzından tek bir ses çıkıyordu. Aynı iyileşme umudu olmayan bir hayvanın acı çekmesi gibi. Durmaksızın devam eden ses birden keskin ve anlaşılmaz kelimelere dönüştü. Yan, bir meşale gibi, bir ateş gibi ve harabeye dön, yan. En sonunda kral sıkkın sesiyle Cassandra sus dedi. Ama o dinlemiyordu. Yavaşça merdivenleri indi. Çılgına dönmüş gözlerinde, büyümüş göz bebekleri bana dikilmişti. Denizden gelen, adeta fısıldar gibi ve yeniden o yürekler, acısı sesler, Troya'ya yıkım geçirmek için gelen, geri çekildim Paris karşımda yüz hatları anlaşılmaz halde, gergin sesi bir hırıltı gibi tepki göstererek, çek git defol, sakın cüret etme, dedi. Ama Cassandra insanların ne tehditlerine ne de hak vermelerine aldırış edecek durumda değildi. Paris'i tanımıyormuş gibi bakarak, yanında ölümün müjdecisini getirdin. Savaşmaya cesaretin olmayacak, neslini yok etmek için doğmuşsun korkak, diye bağırdı. Bu kadarı yeter. Paris elini kaldırdı ama Cassandra sanki onun tokadını bekliyormuş gibi burun delikleri titreyerek kımıldamadan durdu. Ona dokunma. Hector hızlı adımlarla tahtın basamaklarını indi ve hemen hareketsiz duran kız kardeşin yanına gitti. Salonun ortasında bir cehennem tanrıçası. Cassandra gel benimle gidelim. Sanki ipi kesilmiş gibi Cassandra onun kolları arasına yığıldı. Tıpkı kırılmış bir kukla. Başı Hector'ın göğsüne yaslanmış, vücudu hafif titremeler içinde zorlukla duyulan bir sesle ölümün habercisi diye fısıldadı. Paris nefretle arkasını döndü ve Priamos konuştu. Tanrılar kızım Cassandra'yı etkileri altına aldılar. Ondan korkma Helen. İki büklüm olmuş kadını fark etmeden, hatta o hiç orada değilmiş gibi gülümsedi. Umuyorum ki Paris'e en kısa zamanda sağlıklı evlatlar vereceksin. Benim ilk torunlarımı. Hayır diye haykırdı Cassandra. Üzerime kilitlenen fal taşı gibi açılmış gözlerinin, ben de ne gördüğünü bilmiyordum. Hayır diye haykırdı yeniden. Ağabeyi onu bileklerinden kavradı. Aynı sevecen ses ona sakin olması için yalvardı. Cassandra'nın çığlıkları arasında Hector'ın dingin sesi bir kaya, dalgaların çizikler atamadığı bir rıhtım gibiydi ama Cassandra hala can havliyle çabalıyordu ve sözleri birer kor parçası gibi üzerime düşüyordu. Ateş, onun ateşini yıkım içinde öleceksiniz hepiniz. Hector seslendi. Arneas, tahtın sağında sıralmış adamın içine genç bir delikanlı fırladı. İkisi beraber Cassandra'yı alıp kapıya doğru sürüklediler. Hector bekle. Priamos'un otoriter sesi kardeşini kontrol et. Aksi takdirde bir daha herhangi bir canlı yaklaşmasına izin verilmeyecek. Hector'ın gözlerinde çaresiz bir şefkat ışığı gördüm. Yeniden kız kardeşine sarılarak onu dışarı çıkarmaya zorladı. Eşikten çıkmadan önce bana nefretle bakışı, kalbimi tam ortasından vuran derin bir bıçak darbesi oldu. Kapı Cassandra'nın haykırışlarını boğarak Hector ve aynasının arkasından kapandı. Kral umursamaz bir halde başını salladı. Ne prensesler, ne prensler, ne kraliçe veya saray halkından bir kişi yerlerinden kımıldamamıştı. Hareketsiz yüzlerine hiçbir şey olmamış gibiydi. Priamos gözün hiçbir alaycı gölge olmadan gülümseyerek Troya'ya hoş geldin dedi. 3. Kıvrılan dönen rüzgar, taşların arasından geçip şarkılar söyleyen rüzgar. Ne isteklerin ne de düşüncelerin olmadığı zamanların, bayramların, ziyafetlerin, şarkılarını söyleyen rüzgar ve enstrümanların yavaşça seslendirdiği müziğin ve şafakta uçup giden uykusuz geceleri ısıtan rüzgar. yatakta uyumadan geçen günlerde, Paris'in tatlı nazik aşkında fısıldayan rüzgar. Esen rüzgar, Troya'nın kıyılarına soğuk ve dondurucu köpük dalgaları. Ve aynı rüzgarda geçip tükenen, kışı getiren rüzgar. Saatleri sarıp sarmalayan, kendisi alıp götüren rüzgar. Bakışlardaki kayıp bir gülümsemenin ve kol kola geçen günlerin hırsızı rüzgar. Rüzgar, kelimeleri dağıt ve Kassandra'nın çığlıklarını sil ve Hector'ın gözlerini kapat. Ve Helen'ın yalandan bile olsa bunun yeni bir hayat olduğuna inandır. Yeter ki ilkbahar seninle el ele gelsin. 4. Geminin geldiğini bir ziyafetin ortasında haber verdiler. Önemli bir gündü. Kralın taç giymesinin yıl dönümü ve o dingin, sakin ilkbaharın gelişi. Rüzgar hala esiyordu ama İda Dağı'nın ormanlarının amber kokulu öz sularını, yumuşak polenlerin kokularını getirerek. Güneş büyük pencerelerden içeri giriyor, oyunlar yaparak elbisemin altın dokumalı kumaşına dokunuyordu. Gözlerimle soru işaretleriyle Paris'e baktım. Helles Pontus'un birkaç gün önce açılmasından beri gelen ilk gemiydi. Uzun kış bitmişti. Sersemlemiş kertenkeleler gibi güneşe çıkıyordu. Paris şarabını yudumlarken umursamazca başını salladı. O kış boyunca hep böyle olmuştu. Mangallarla ısıtılmış salonlarda şölen üstüne şölen yapılmıştı. Kraliçenin bana bakarken dudağında oluşan o kırışıklık yumuşamasa da en azından şimdi hiç konuşmadan onun sağ tarafında oturabiliyordum. Troya Sarayı üstü kapalı rekabetler, Sparta'da hiçbir zaman tezgahlanmamış entrikalar, pahalı kumaşlar ve daima kralın hazinesine akan altınlarla renklenmiş bir magmaydı. Peloponnes'in sert askerlerinden, katı insanlarından ne kadar farklıydı. Troya'nın çevresindeki kırlarda açlıktan ıstırap çekilmiyordu. Paris'le beraber arabayla geçtiğim köylerdeki köylüler yollarda koşuyor. Kurutmaya bıraktıkları son meyveyi ya da mevsimin ilk turfandasını bize uzatıyorlardı. Paris'in hediyeleriyle şaşkın, mutlu kendimden geçmiştim. O nasıl hoşlanıyorsa öyle giyinmeye, öyle makyaj yapmaya çalışıyordum. Güneşin batışıyla başlayıp ertesi gün öğleden sonralarına dek süren, gecelerimizde üzerimden çıkarılmak için her gün yeni bir elbise, çözülüp karıştırmak için yeni bir saç modeli, doyuma ulaşan arzuların, şaşırtacak kadar güzel mutlulukların yaşandığı bir hayat, baharatlı bir kadeh şarap gibi, defne yanan mangallarımın unutulmuş dumanı gibi. O ilk ve dramatik karşılaşmadan sonra Cassandra'yı bir daha görmemiştim. Paris dalgınlıkla bana Hector'ın onu kendisi yanında yokken kutsal yerlere girmemiz için ikna ettiğini çıtlatmıştı. Tahtın varisi davetlerde neredeyse hiç görülmüyordu. Sadece protokol gereği katılması gereken törenlerde ortaya çıkıyordu. O zaman basit kesimli koyu renk elbiseler bile geliyor, üstüne düzenli yapıp hemen gidiyordu. Refah içinde bir barışla geçen uzun yıllar boyunca zayıf düşmüş, orduyu düzene sokmak, Aynas ile küçük Asya'nın ovalarına dağlara doğru koşmak, daha sonra eğersiz bineceği vahşi atları yakalamak veya gecelerini ormanlarda avlayarak geçirmek, bazen Cassandra da ona eşlik ediyordu ya da öyle söyleniyordu. Kral başını sallıyor ve hiç yorum yapmıyordu. Sert bir adam olup kaba yüz hatları ve kurt gibi bakışlarıyla Menippus'u andıran baş danışmanı Antenore her şeyden sorumluydu. Priamos ise artık saray hayatıyla ilgilenmek ve alınan kararları dikkatsizce onaylamaktan başka bir şey yapmıyordu. Benden daha az kör olan biri, halkının tok karnından dinlenen ve yenilmezliğine güvenen Troya gücünün kolayca kırılabileceğini hemen anlardı. Ama benim içimde yılların yaşanmamışlığının açlığı vardı ve Troya'daki ilk kışımda her şeyi o rüzgarın dokumasına terk etmiş ve kör olmuştum. Ta ki geminin geldiği güne kadar. Kapı ardına dek açıldığı an Paris'in gülümsemesine karşın ben endişeyle kapıya dönmüştüm. Her zamanki fenikeli tüccarlar olmalı aşkım. Ticari anlaşmaları yenilemeye geliyorlar. Bunu her sene yaparlar ama bu kez erken geldiler. Haberci koşarak içeri girip uzun masanın etrafını döndüğünde misafirler onu umursamadan yiyip içmeye devam ettiler. Priamos yastıklar içindeki tahta uzanmış, Baktriyalı dansözlerin ateşli danslarını izliyordu. Yüzü sıkılmış ama pür dikkat gözlerine bir şehvet ışığı belli ki rahatsız edilmek istemiyordu. Sert bir el hareketli haberciye çekilmesini işaret etti ama adam yerinden kımıldamadı. Soluk soluğa inip kalkan göğsüyle borazanına sımsıkı sarılmış bir halde sonunda konuşmasına izin verilecek anı bekliyordu. Buna fırsat olmadı. Hector dansözleri korkuyla duvarın kenarına kaçırtan, o her zamanki öfkeli haliyle kapıyı ardına dek açarak içeri girdi ve hızlı adımlarla salonda ilerledi. Baba diye bağırdı. Bu kadarı yetmişti. Hector hiçbir zaman sesini yükseltmezdi. Böylece tüm saray halkı onu dinlemek için durdu. Kibirli, dengesiz, belki bu kez enteresan bir şeyler söyleyecekti. Tahtın varisi ardına ıslanmış toprak ve orman esintisi bırakarak yanımdan geçti ve çekinmeden babasının karşısında durdu. Dansözler dans etmeyi bırakmış, bir köşede bekleşiyor, gümüş takıları boş yere sallanıp duruyordu. Limandaki bir Yunan gemisi, bir heyet gönderdiler, onu almaya gelmişler. Hector'ın gözleri beni aramadı ama benden bahsettiğini biliyordum. Kırbaç gibi sesinden, söylediği birkaç kelimenin keskinliğinden bu anlaşılıyordu. Onu almaya gelmişler. Primoz sakince yastıkların üstüne doğruldu. Bir dakika için parmakları altın bilekliğiyle oynadı ve sonra başını kaldırdı. Söyle gelsinler. 8. ayrımın sonu, sayfa 131.